Ayrım atmış bu son yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 683. Askerler Beşir'in direktiflerine uyarak yaralıları topladılar ve gölge veren ağaçların altında onlar için saz damlı barınaklar inşa ettiler. Çığın yuvarladığı kızıl renkli kayaların altında kalan ölülerini oldukları yerde bırakıp diğerlerini toprağa verdiler. Harap olan donanımlarını onardılar, silahlarını bilediler. Bundan sonra yeni komutlar beklemeye başladılar ama hiçbir emir çıkmadı. Beşir el-Sint kampta sinir içinde dolaşıyor, karşısına çıkan herkese çatıyordu. Adamları da onun asabiyetine katılmışlardı. Geçitte ölen arkadaşlarının intikamını almak için yanıp tutuşuyorlardı. Ne var ki El Salil'in emri olmadıkça yerlerinden kımıldayamazlardı. Kampta Beşir'in ayaklanıp kumandayı hasta şeyhin elinden alacağına dair çirkin söylentiler dolaşıyordu. Şeyhin öldüğü, iyileştiği, gece vakti sıvışıp onları kaderleriyle baş başa bıraktığı da dolaşan söylentiler arasındaydı. Ardından daha garip başka bir söylenti fısıldaşılmaya başlandı. Güya Umman hanedan ailesinden bir prensin kumandasındaki ikinci bir kalabalık ordu kıyıdan onlara katılmaya geliyordu. Bu birleşik kuvvetle kafirleri inlerine kadar izlemeleri mümkün olacaktı. Bu söylentinin duyulmasının üzerinden birkaç saat geçmeden uzakta savaş davullarının gümbürtüsünü duydular. Ses önce kalp atışı gibi hafifti. Arap askerleri ovayı görmek için yükseklere tırmandılar. Az sonra görkemli bir ordunun yaklaştığını, başlarında da yüksek rütbeli bir subay grubunun atlarını sürdüklerini gördüler. Yabancılar kampa girerken askerler coşkuyla toplandılar. Kalabalığa önderlik eden subay Türk usulü yarım zırh giymişti. Başında tepesi sivri, saksı biçiminde bir miğfer ve ensesini örten bir kapak vardı. Bu görkemli kişi atının üstünden onlara gür bir sesle hitap etti. "Adım Prens İbnel Malik Ebu Bekir. Ummanlılar ve siz sadık askerler, size üzücü bir haber getirdim. Halifeniz olan babam Abd Muhammed el-Malik Maskat Sarayı'nda öldü. Hayatının en parlak çağında Azrail canını aldı." Asker sıralarının arasında acı bir inilti duyuldu. Bu askerlerin çoğu el-Malik'i fil tahtına oturtmak için Maskat'ta savaşmışlar, halifelerini sevmişlerdi. Hepsi dizüstü düşerek ellerini göğe açtılar ve el-Malik'in ruhu için dua ettiler. Ebu Bekir dövünmelerine bir süre izin verdikten sonra eldivenli elini kaldırarak onları sessizliğe davet etti. "Halifenin askerleri, size yeni hükümdarınızın selamlarını getirdim. Halifeniz şimdi el-Malik'in büyük oğlu Zeyn el-Din'dir. Size ona bağlılık ve sadakat yemini ettirmeye beni memur etti." Askerler Beşir el-Sind başlarında olduğu halde yere diz çökerek sadakat yeminini ettiler. Tören sona erdiği sırada güneş batıyordu. Ebu Bekir bundan sonra onları göndererek Beşir'i yanına çağırdı. "O korkak vatan haini El Salil nerede?" diye sordu. "Onun da halife adına görülecek acil bir işim var." Dorian çadırındaki döşekte yatarken manevi babasının ölümünü öğrendi. Ebu Bekir'in sesi duvarın ötesinden net olarak duyulmuştu. Hayatının bütün temelleri teker teker yıkılıyordu. Zavallı genç bu haberlere katlanamayacak kadar halsiz ve hastaydı. Ardından Zeyn el-Din adını duyup fil tahtına çıktığını öğrenince durumun tahmin ettiğinden de berbat olduğunu kavradı. Büyük bir çaba sarf ederek babası yüzünden duyduğu üzüntüyü ve kendi bedensel acılarını arka plana atıp Yasmini'nin elini yakaladı ve onu yatağının yanına çekti. Genç kız el-Malik'in ölüm haberiyle sarsılmıştı ama babasını pek az tanıdığından üzüntüsü Dorian'ınki kadar derin değildi. Delikanlı onu sarsınca bulunduğu durumdan çabucak sıyrıldı. "Dorian büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız," yasiledi. "Şimdi ikimiz de Zeyn'in elindeyiz. Bunun ne demek olduğunu sana söylememe gerek yok. Kuş kardeşimize kıyasla bir evliyadan farksızdı." "Sen yerinden kalkamadığına göre ondan nasıl kaçabiliriz Dobby, ne yapabiliriz?" Dorian o zaman ona ne yapması gerektiğini anlattı. Yumuşak bir sesle konuşuyor, kıza bütün ayrıntıları tekrarlatıyordu. "Sana yazılı bir mektup verirdim ama bu kolla yazı yazamam," dedi. "Mesajımı sözlü olarak ileteceksin ama her şeyi çok iyi ezberlemelisin yoksa sana inanmazlar." Akıllı bir kız olan Yasmini bu haliyle bile her şeyi daha ilk denemede kusursuz şekilde ezberledi. Yalnız Dorian'ın kendisine öğrettiği kelimelerden bazılarını telaffuz etmekte güçlük çekiyordu. Zaten bu durumda şivesini mükemmelleştirmesine vakit yoktu. "Dorian bu kadar yeter, o anlar, haydi git artık," diye emretti. "Yasmini sizi terk edemem efendimiz," diye söylendi. Yanımda kalırsan Ebu Bekir seni tanır. Onun eline düşersen ikimize de bir yararın olmaz. Kız onu bir tek kere sevgiyle şefkatle öptü, sonra da çıkmaya hazırlandı. Ne var ki tam o sırada çadırın dışından gelen sert ayak sesini duyunca bir köşeye büzülerek başıyla omuzlarını atkısıyla örttü. Aynı anda çadırın önündeki perde açıldı ve Beşir Elsin içeri girdi. Ben Abram onun Dorian'ın yatağına yaklaşmasına engel olmaya çalıştı. El Salil ağır yaralıdır, rahatsız edilmemesi gerekiyor. Beşir onu küçümser bir hareketle yana itti. Halifenin elçisi General Ebu Bekir yaklaşıyor diye Dorian'ı uyardı. Yüzünde soğuk ve kötü niyetli bir anlam vardı. Delikanlı onun taraf değiştirdiğini, artık sadık dost ve müttefiği olmadığını anlamıştı. Beşir'in hemen arkasından Ebu Bekir çadıra girerek ellerini kalçasına dayayarak durdu. ''Demek vatan haini hayatta'' dedi. ''İşte bu iyi. Bir zamanlar Lamu'daki Zenana'da oyun arkadaşım El Amhara olan El Salil.'' Adam alayla güldü. ''Seni vatana hiyanet suçundan yargılanmak için halifeye götürmeye geldim. Yarın şafak sökerken kıyıya doğru yürüyüşe geçeceğiz.'' Ben Abram yine söze karıştı. ''Soylu prens, yaralı yerinden oynatılamaz, yarası ağır, yolculuk hayatını tehlikeye sokabilir.'' Ebu Bekir yatağa yaklaşıp Dorian'a baktı. ''Yaralı dediniz, numara yapmadığından nasıl emin olabilirim?'' Birden eğilip Dorian'ın göğsünü örten pansumanın ucunu yakaladı ve bir tek sert hareketle çekti. Yeni oluşmuş kabuk sargıya yapışmıştı. Koparken Dorian duyduğu acıdan inledi. Yaradan taze kan fışkırarak göğsüne akmaya başladı. Yasmini çadırdaki köşesinde üzüntüyle inledi ama kimse ona dikkat etmedi. ''Sadece bir çizikmiş canım.'' Ebu Bekir açık yarayı inceler gibi yaptı. ''Bu vatan hainini adaletin pençesinden kurtarmaya yeterli değil.'' Dorian'ın gür kızıl saçlarından bir tutam yakalayarak yatağından aşağıya sürükledi. ''Kalk ayağa hain domuz!'' Dorian'ı doğrulttu. ''Baksana, hastan ne kadar güçlü doktor. Seni aldatıyordu, önemli bir şey yok.'' ''Soylu prens, El Salil bu şekilde muameleye ve kıyıya kadarki uzun yürüyüşe dayanamaz.'' ''Ben Abram, bunak keçi. Hastan kıyıya varmamızdan önce ölecek olursa kellen gider. Bu ikimizin arasında bir kumar olsun.'' Ebu Bekir gülümseyerek çarpık dişlerini ortaya çıkardı. ''El Salil'i hayatta tutmak için elinden geleni yapmalısın. Ben ise onu yavaş yavaş öldürmek için elimden geleni yapacağım. Bakalım hangimiz kazanacak?'' Dorian'ı tekrar döşeğinin üstüne fırlattı ve çadırdan çıkmaya hazırlandı. Beşir de onu izledi. Yasmin'i fırlayıp Dorian'ın yanına koştu. Genç adamın duyduğu acıdan bütün yüzü gerilmişti. Buna rağmen ''Git Yasi'' diye fısıldadı. ''Batula'yı al ve hemen yola çık.'' Tom'la kafilesi at üstünde geçen 3 günden sonra Fort Providence'e vardılar ve koloniyi terk etmek için hemen hazırlığa başladılar. Aboli Fundi ile 3 adamını ailesini getirmeleri için nehrin yukarısına yolladı. Tom'a ısrarla onlarsız gidemem dedi. Tom ben de bunu düşünemem diye karşılık verdi. Yalnız acele etmeliler, Arapların izimizde olduklarına eminim. Genç adam kaleye gelen bütün yolları göz hapsinde tutmaları ve Arap kuvvetleri göründüğünde uyarmaları için çevreye gözcüler yerleştirdi. Bundan sonra Centaurus'u Longa nehrindeki yolculuğuna hazırlamaya giriştiler. 9 librelik hafif topları kampın duvarlarındaki yerlerinden alıp geminin üst güvertesindeki oturaklarına yerleştirdiler. Yanlarında götürebilecekleri fil dişi yoktu ama mevsim başında Ümit Burnu'ndan ticaret için getirdikleri malları tekrar gemiye yüklediler. Serhat'a bütün hazinelerini, yatak çarşaflarıyla havlularını, çatal bıçak takımını, tabak çanağını, ilaçlarını ve kitaplarını toparlayıp tümünü küçük kamerasına doldurdu. Tom harpsikorda itiraz edecek oldu. ''Sana bir başkasını satın alırım.'' diye söz verdi ama karısının yüzündeki o anlamı görünce boşuna nefes tükettiğini anladı. İki gemicinin harpsikordu iskeleden geçirmelerini ve ambara taşımalarını asık suratla seyretti. Garip ama kuzeyden gelecek takiple ilgili henüz hiçbir belirti yoktu. Tom kuzeyden uzanan patikaları göz hapsinde tutan gözcülerin yerlerinde olduklarına ve dikkatlerinin gevşemediğine emin olmak için Aboli'yi yolladı. Bu sessizlik normal değildi. Er geç bir tepkinin gelmesi gerekirdi. Böylece günler geçti. Fundi sonunda Lozi ülkesinden döndü. İçi oyulmuş kütüklerden yapılma kayıklarda Zete ile Fallayı, Zama ve Tula adındaki oğlanları ve yeni bebekleri getirdi. Sera hepsini korumasına aldı. Tom Aboli'nin arkasından acil olarak bir haberci yollayarak gözcüleri geri getirmesini, yola çıkmaya hazır olduklarını bildirdi. İki gün sonra kalenin kulesindeki nöbetçinin bağırışı duyuldu. Kuzeyden atlılar geliyor. Tom elinde dürbünüyle kuleye tırmandı. Ne taraftan diye sordu. Nöbetçi gösterince dürbününü o yana çevirdi. Serra da kuleye onun yanına tırmanmıştı. Kim geliyor diye endişeyle sordu. Gelen Aboli, gözcüleri geri getiriyor. Genç adam rahatlamış gibi soluğunu bir ıslık sesiyle salıverdi. Onları izleyen yok, herhangi bir çarpışma olmadan gidebileceğiz galiba. Bunu tahmin etmemiştim. Arapların niçin peşimizi bıraktıklarını anlayamıyorum. Haydi, bütün yumurcakları gemiye taşı. Aboli güverteye ayak basar basmaz yolculuk başlıyor. Genç kadın merdivenden inmeye hazırlanırken Tom onu durdurdu. Aboli iki de yabancı getiriyor. Allah Allah, iki Arap. Görünüşe bakılırsa iki tutsak. Aboli onların elini kolunu bağlamış. Anlaşılan iki düşman gözcüsünü avlamış. Ana kuvvetlerinin nerede olduğunu onlardan öğreniriz belki. Aboli tutsakları Centaurus'a çıkarırken Tom'la Sera onları bekliyordu. Tom yeni gelenlere bakarak ağına nasıl balıklar düşürdün acaba Aboli dedi. Kıyafetlerine bakılırsa gelenler Arap'tı. Biri bir savaşçıydı, hem de görünüşüne bakılırsa tehlikeli bir savaşçı. Öbürü bir erkek çocuğuydu. İri kara gözlü ve ürkek tavırlı güzel bir çocuk. Çok uyumsuz bir çift dedi Tom. Oğlan Tom'un rahat konuşması karşısında cesaret bulmuştu. Efendi benim dilimi konuşuyor musunuz acaba diye sordu. Tatlı bir sesi vardı. Evet çocuk, Arapça bilirim. Adınız Tom mu? Vay küçük serseri. Tom kaşlarını çatarak çocuğun üstüne yürüdü. Adımı nereden biliyorsun? Tom bekle. Sera onu durdurdu. O bir kız. Tom Yasmini'nin yüzüne bakarak bir kahkaha attı. Sonra başındaki örtüyü çekince kızın uzun siyah saçları omuzlarına döküldü. Evet bir kızmış dedi. Hem de çok güzel bir kız. Kimsin sen?
Ben Prenses Yasmini'yim. Size Dovi'den bir mesaj getirdim.
Kimden?
Dovi'den. Kız çaresizlik içinde çırpınıyordu. Dovi, Dovi. Adı farklı telaffuz ederek tekrar ediyor ama Tom bir şey anlayamayarak başını sallıyordu.
Sera bence Dori demeye çalışıyor diye söze karışınca Yasmini biraz rahatlamış göründü.
Evet, evet Dovi, Dovi kardeşiniz.
Tom'un yüzü öfkeyle morardı. Benimle alay etmek için mi buraya geldin? Kardeşim Dori uzun yıllar önce öldü. Oyunun nedir sürtük? Yoksa bu bir tuzak mı diye kızın suratına karşı bağırdı.
Yasmini'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Buna rağmen kendini toparlayıp şarkı söylemeye başladı. Sesi önce çekingendi ama sonra düzeldi ve berraklaştı. Ancak Avrupalıların kulağına yabancı gelebilecek doğudun ritmiyle söylüyordu. Sözler ise İngilizcenin gülünç bir taklidiydi. Oradakiler bir şey anlayamayarak kıza bakıyorlardı.
Sera dona kaldı. Tom Spanish Ladies'i söylüyor. Spanish Ladies'i söylemeye çalışıyor.
Sera koşup Yasmini'yi kucakladı. Doğru olmalı, Dorian hayatta. Şarkıda bu kızın onun yanından geldiğinin kanıtı.
Dorian, bu mümkün olabilir mi?
Tom Yasmini'nin kollarından birini yakalayıp sarsmaya başladı. Kardeşim nerede?
Kız makineli tüfek gibi konuşmaya başladı. Bir öncekini tamamlamadan yeni bir cümleye başlıyor, acelesinden dili sürçüyor, bazı şeyleri atladığından öyküsünün başına dönüp tekrar başlamak zorunda kalıyordu.
Dorian'ın yardıma ihtiyacı var.
Tom gerekeni kavramıştı. Aboli'ye döndü. Dori hayatta ve zor durumda. Onları da bizi ona götürmesi için yolladı.
Aboli sakindi. Atlar hala yerli. Hemen yola çıkabiliriz.
Tom öyküsünü hala Sera gevelemekte olan Yasmini'ye döndü. Yeter artık. Kalanı anlatman için sonra bol vaktin olacak. Bizi Dori'ye götürebilir misin?
Kız evet evet dedi heyecanla. Batula ve ben sizi ona götürebiliriz.
Tom Sera'yı son bir kez öpmek için eyerin üstünden aşağı eğildi. Genç kadın bu kez sefere katılmakta ısrar etmedi. Bu olağan dışı davranışına ve suskunluğuna bakarak bir şeylerin olup bittiğini Tom'un anlaması gerekirdi. Ama öylesine şaşkındı ki üzerinde durmadı. Alf Wilson'un herkesi teknede güvenlikte tutmasına göz kulak ol dedi. Döndüğümüz zaman Arabistan'ın yarısı peşimizde olacağından çabuk hareket etmemiz gerekecek. Genç adam dizginlere sarıldı, atının başını kaldırdı ve bakışıyla diğerlerini aradı. Yasmini ile Batula harekete geçmişlerdi bile. Lunga nehrinin yukarısındaki ilk tepenin yarısına ulaşmışlardı. Luke'la Aboli biraz gerilerinde duruyor, Tom'un kendilerine yetişmesini bekliyorlardı. Hepsi Arap kıyafetleri giymişlerdi ve yedek bir atı yularından tutuyorlardı. Tom topuklarını atının böğürlerine sapladı ve hayvan altında hızlanırken dönüp Sera'ya elini salladı. Genç kadın bir elini hafifçe karnına bastırarak ''Sağ salim dön sevgilim'' diye onun arkasından seslendi.
Arap kafilesine yetişmek için her saat başı at değiştirip kısa Afrika alacakaranlığı arasında en küçük ışıktan yararlanarak 4 gün boyunca dinlenmeden at sürdüler. Tom bütün yol boyunca Yasmini'nin yanında ilerlemiş, toz ve sıcaktan boğazları kuruyana kadar hiç durmadan konuşmuşlardı. Genç kız Zenana da ilk karşılaşmalarından birkaç gün önce Ebu Bekir tarafından tutuklanmasına kadar geçen zaman içinde Dorian'ın bütün başından geçenleri Tom'a anlatmıştı. Öyküsü bu kez net ve anlaşılır, yerine göre esprili ya da dokunaklıydı. Öyle ki Tom kah neşeyle gülüyor, kah gözleri dolu dolu oluyordu. Dorian'ın nasıl bir erkek olduğunu duymak onu gururlandırmıştı. Tom'a kendisiyle Dorian arasındaki aşkı itiraf eden Yasmini, genç adamın sempatisini de kazandı. Tom Yasmini'nin ışıltısına ve şen mizacına bayılmıştı. "Demek şimdi benim küçük kardeşim olacaksın," diyerek ona sevgiyle baktı. "Bu hoşuma gitti efendi," kız gülümsedi, "beni mutlu ettiniz." "Kardeşin olacağıma göre bana Tom demelisin." Yasmin ona geçitteki çarpışmayı ve öz kardeşini yaraladığında az daha kendisini de keseceğini anlatınca Tom çok üzüldü. "Hiç yüzünü göstermedi ki," dedi, "nereden bilebilirdim?" "O anlıyor Tom, seni hala seviyor." "İkinizi de öldürebilirdim. Sanki kendi dışımdaki bir kuvvet elimi tuttu. Allah'ın işine akıl sır ermez." Yasmini Umman hanedanının karmaşık politikasını ve Zeynel Din'in tahta çıkışının Dorian için olası sonuçlarını Tom'a anlatmaya çalıştı. Ebu Bekir şimdi Zeyn'in kin ve intikam arzusunu tatmin etmesi için onu Maskat'a götürüyor derken kızın tozlu yüzünden yaşlar süzülüyordu. Genç adam eğilip bir ağabey gibi onun kolunu okşadı. "Onu göreceğiz Yasmini, ne olur ağlama." Yürüyüş halindeki Arap ordusunu ağaçların yukarısında seçebilene kadar izlediler. Bu noktada Batula ileriye giderken kafilenin kalan kısmı durup gece bastırana kadar beklemeye başladı. Aboli dikkati çekmeden peçeli binicilerin arasına karışabilecekti. Batula güneş batarken geri döndü. "Allah'a şükür El Salil hala hayatta," derken bunlar ağzından çıkan ilk sözler oldu. Dorian'ın Arap adı Tom'un kulağına hala yabancı geliyordu. Batula devam etti. "Onu uzaktan gördüm ama yanına sokulmayı denemedim. Onu bir atın sürüklediği sedye ile taşıyorlar." Tom gücü nasıldı diye sordu. Batula biraz yürüyebiliyor dedi. Ben Abram'ın sedyeden kalkmasına yardım ettiğini ve onu şimdi bulunduğu çadıra kadar yürüttüğünü gördüm. Sağ kolu askıda, ihtiyar bir adam gibi zorlukla yürüyor. Ama başını dik tutabiliyor. Onu bıraktığımız zamankinden daha güçlü. Yasmini, Allah'ım sana çok şükür diye mırıldandı. Tom, bizi onun çadırına götürebilir misin Batula diye sordu. Batula başını eğdi. Evet ama çok sıkı koruma altında. Onu zincirlediler mi? Hayır efendi, yarasını yeterli engel olarak görmüş olmalılar. Tom hemen kararını verdi. Onu bu gece oradan çıkaracağız. Bu işi nasıl yapacağımızı anlatayım. Atlarının Araplarınkilerin kokusunu alarak kişnememeleri için rüzgara karşı kampa sokuldular. Atları tutmayı Yasmini'ye bıraktıktan sonra ormanın kıyısına yaklaştılar. Kamp bir arı kovanı kadar gürültülüydü. Havada yüzlerce yemek ateşinin dumanından mavileşmiş ve yoğunlaşmıştı. Aralıksız bir hareket vardı. Seyislerle köleler atların bulundukları yere gidip geliyorlar, adamlar ihtiyaçları için ormana girip sonra döşeklerine dönüyorlar, ahçılar pirinç tencereleriyle kampı dolaşıyor ve akşam yemeğini dağıtıyorlardı. Pek az nöbetçi vardı, düzene de fazla önem verilmiyordu. Batula, "Ebu Bekir gerçek bir asker değil," dedi dudak bükerek. "El Salil bu disiplinsizliğe dünyada izin vermezdi." Tom Batula'yı kampa gönderdi. Öbürleri de teker teker ve aralıklı olarak onu izlediler. Silahlarını gizleyerek peçeli ve entarili olarak sallana sallana yürüyorlardı. Batula kamp yerinin ortasındaki bir çukurluğa doğru yürüdü. Burada diğerlerinin uzağında deri bir çadır kurulmuştu. Tom ateşin ışığında bu çadırın etrafındaki çalıların temizlenmediğini fakat çadırın çevresinde en az 3 nöbetçi bulunduğunu gördü. Silahları dizlerinin üstünde yere çömelmişlerdi. Batula hapishane çadırının 100 metre kadar uzağındaki dalları burmalı bir marula ağacının altına yerleşti. Öbürleri de sallana sallana gelerek ona katıldılar. Daire şeklinde yere çömelmiş ve eteklerini etraflarına yaymış halleriyle kısık sesle gevezelik eden, kahve içen ve bir nargileyi paylaşan öbür küçük Ummanlı asker gruplarından farksız görünüyorlardı. Birdenbire bir heyecan kıpırtısı fark edildi. Görkemli giysileri olan 3 Arap yanlarında korumalarıyla onlara yaklaşıyordu. Tom her nasıl olduysa orada olduklarının anlaşıldığını düşünerek paniğe kapıldı. Fakat adamlar yanlarından geçip giderek çadıra doğru yürüdüler. Batula mavi sarıklısı ve altın kordonlusu size bahsettiğim Prens Ebu Bekir'dir diye fısıldadı. Öbürleri de Ebu Bekir'in çok sert askerleri olan El Sint ile Bintati. Tom 3 Arap'ın Dorian'ın tutsak olarak tutulduğu çadıra girdiklerini gördü. Deri duvarların arkasındaki sesleri ve mırıltıları duyabilecek kadar yakındılar. Hemen arkasından bir tokat sesi ve bir acı çığlığı duyuldu. Tom doğrulacakken Aboli elini uzatıp onu aşağı çekti. Çadırın içinde bazı konuşmalar daha oldu derken Ebu Bekir çadırın kanadının altından eğilerek çıktı ve durup arkaya baktı. ''Onu hayatta tut ki daha çok acı duyarak ölsün. Ben Abram.'' Adam bu konuşmayı yaptıktan sonra Tom'un o kadar yakınından geçti ki delikanlı istese entarisinin eteklerine dokunabilirdi. Tom selamün aleyküm güçlü efendimiz diye mırıldandı ama Ebu Bekir ona bakmadı bile. Kampın ortalarında yer alan kendi çadırına doğru yürüdü. Kampa yavaş yavaş sessizlik egemen olmuştu. Konuşmalar azalmış, Araplar atkılarına sarınarak ateşlerin etrafında kıvrılmışlardı. Alevler de ölgünleşip küle dönüşmüştü. Tom'la adamları da Batula'nın yaktığı küçük ateşin etrafına uzanmışlar ve başlarını örtmüşlerdi ama uyumuyorlardı. Ateşler söndükçe karanlık yoğunlaşıyordu. Tom zamanın geçişini ölçmek için yıldızları gözlüyordu. Zaman öyle ağır ilerliyordu ki sonunda uzanıp Aboli'nin sırtına dokundu. Zaman geldi. Yavaşça ayağa kalkıp Dorian'ın çadırına doğru yürüdü. Arkada oturan döbetçiyi gözlemişti. Adamın başının öne düştüğünü, ani bir silkinişle doğrulduğunu, sonra yine öne düştüğünü görmüştü. Tom ona yavaşça arkasından yaklaştı, eğildi ve tabancasının kabzasıyla şakağına vurdu. İnce kemiğin çatırdadığı duyulurken adam gık demeden öne çöktü. Genç adam onun yerine çömeldi ve Arap'ın yaptığı gibi tüfeği dizlerinin üstüne koydu. Alarm verilmediğine emin olmak için uzun bir süre bekledi. Sonra çadırın arka duvarına doğru süründü. Çadırın içinde Dorian'ın yatağının başında da bir nöbetçi bırakıp bırakmadıklarını bilmesinin bir yolu yoktu. Dilinin ucuyla dudaklarını ıslattı, derin bir soluk aldı ve Spanish Ladies'in açılış notalarını ıslıkla çaldı. Deri duvarın arkasında biri kıpırdadı. Hemen arkasından tanıyamadığı bir ses duydu. Ayrıldıkları sıradaki çocuk Dorian'ın sesi değildi bu, bir erkeğin sesiydi. ''Tom, benim, orası güvenli mi?'' ''Yalnız ben Abram'la ben varız.'' Tom çakısını çıkardı, çadırın deri duvarı bir an sonra yarılmıştı. Aralıktan bir el ona doğru uzandı. Tom yıldızların ışığında pek soluk gözüken bu eli sıktı. Dorian da onu çadırın içine çekti. İki kardeş dizlerinin üstünde göğüs göğüse durarak birbirlerine sarıldılar. Tom konuşmaya çalıştıysa da sesi pek boğuk çıktı. Dorian'ı tüm gücüyle kucakladı ve derin bir soluk aldı. ''Allah kahretsin seni Dorian Courtney, ne diyeceğimi bilemiyorum.'' Tom, Dorian sağlam elini uzatarak ağabeyinin başının arkasındaki tozdan sertleşmiş gür buklelerden bir tutam avuçladı. Seni görmek ne kadar güzel. İngilizce kelimeleri yadırgamıştı. Yarasının verdiği acı ve müthiş sevincinin etkisiyle ağlıyordu. Yapma Dory, beni de ağlatacaksın. Tom kolunun tersiyle kendi gözlerini sildi. Seni buradan çıkaralım delikanlı. Yaranın durumu ne? Aboli ile ben sana yardım edersek yürüyebilir misin? Aboli mi? O da mı yanında? Dorian'ın sesi titriyordu. Aboli delikanlının kulağının dibinde ''Buradayım Bomvu'' diye homurdandı. ''İleride bunlar için pek çok zamanımız olacak.'' Arabı Aboli ile birlikte döşeğin üstüne çekmişler, onu Dorian'ın battaniyesiyle örtmüşlerdi. Ben Abram bu arada Dorian'ın entarisini giymesine yardım ediyor, kızıl buklelerini bir sarıkla örtüyordu. ''Yolun açık olsun El Salil'' diye mırıldandı. Sonra Tom'a döndü. ''Ben hekim, ben Abram'ım, beni hatırlıyor musun?'' ''Seni ve kardeşime iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağım eski dost.'' Tom yaşlı ekibin kolunu sıktı. ''Allah senden razı olsun.'' ''Ben Abram, yeminine sadık kaldın.'' dedi yavaşça. ''Şimdi de beni bağlamalı ve ağzımı tıkamalısın. Yoksa El Salil'in gittiğini görünce Ebu Bekir bütün öfkesini benden çıkarır.''
''60. ayrımın sonu. Sayfa 693.''